Bir Noel Öyküsü. Donmayan kız çocuğu ile oğlan çocuğu üzerine. Noel öykülerinde her yıl birkaç yoksul oğlan çocuğu ile birkaç yoksul kız çocuğunu dondurmak eskiden kalma bir alışkanlıktır. Düzgünce Noel öykülerinin kız veya oğlan çocuğu genellikle büyük bir evin penceresi önünde durur ve görkemli salonların içindeki süslü çam ağaçlarını seyreder. En sonunda da çok acı çekerek ölür. Öykülerinin kişilerine karşı gösterdikleri bu sert tutuma rağmen benim bu tür Noel öyküsü yazarlarının iyi niyetlerinden hiç kuşkum yoktur. Bu yazarların öykülerinde yoksul çocuklarını dondurmanın, bunların varlığını zengin çocuklarını hatırlatmaktan ileri geldiğini biliyorum. Ama ben böyle masum bir amaçla da olsa hiçbir fakir çocuğu ya da fakir kızı dondurmaya cesaret edemem. Ben kendim hiçbir zaman donmadım. Bir yoksul çocuğun ya da bir yoksul kızın donduğunu da görmedim. Onun için bu donma ile ilgili izlenimlerimi anlatırken gülünç bir duruma düşmekten korkuyorum. Sonra onun varlığını bir canlı varlığa haber vereceğim diye bir başka canlı varlığı öldürmekte biraz tuhaf kaçmaz mı? İşte bunun içindir ki ben donmayan bir kızla bir oğlanın öyküsünü anlatmayı yeğlerim. Bir Noel akşamının saat 6'sıydı. Rüzgar şurada burada saydam kar bulutçuklarını kaldırarak esiyordu. Bu biçimleri belirsiz, güzel, hafif, adeta buruşuk tülbent parçacıklarını andıran soğuk bulutçuklar her yanda uçuşuyor, sokakta yürüyenlerin yüzlerine düşüyor ve buzdan iğneleriyle yanakların derilerine batıyor, beygirlerin suratlarını kamçılıyordu. Beygirler başlarını sallıyor ve burun deliklerinden sıcak buhar sütunları çıkararak gürültü ile soluyorlardı. Telgraf telleri üzerinden kırağlar sarkıyor. Bunlar beyaz kadife kaytanları andırıyordu. Gökyüzü duruydu. Birçok yıldız ışıldıyordu. Bunlar öylesine parlak ışıldıyorlardı ki adeta birisi yalnız bu gece için onları fırçayla ve tebeşir tozuyla parlatmış sanılabilirdi. Tabii bu mümkün değildi. Cadde gürültülü ve canlıydı. Atlılar ve yayalar gelip geçiyordu. Bunlardan bazıları hızlı, bazıları ise ağır yürüyordu. Bu fark herhalde şundan ileri gelse gerekti. Bunlardan birincilerin ya işi gücü vardı ya da kalın paltoları yoktu. İkincilerin ise hiçbir işi yoktu ama kalın paltoları hatta kürkleri bile vardı. İşi olmayan ama kalın yakalı bir kürk giymiş, ağır ve önemli bir eda ile yürümekte olan bu adamlardan birinin hemen hemen ayakları altında paçavralara sarılı iki küçük yumak yuvarlandı. Bu yumaklar adamın önünde daireler çizerek hazin bir ahenkle iki ses halinde yalvarmaya başladılar. Kızın çıngıraklı sesi "Allah rızası için amca" diye yalvarıyor, kısık bir erkek çocuğunun sesi ona yardım ediyordu. "Efendimiz, efendi, yoksul çocuklara bir sadaka veriniz, ekmek parası, yoğurt parası" diye tutturuyorlardı. Bunlar benim öykümün kişileri olan yoksul çocuklardı. Erkek çocuğun adı Mişka Prişç, kızın adı Katya Riyabaya idi. Burada bir dipnotumuz var, onu okuyorum. İyi eğitim görmüş okurlarımın rahatsız olmamaları için öykümdeki kişilerin adlarını Michel ve Catherine olarak değiştirmelerini teklif ediyorum. M. Gorki. Kürklü adam yürüyor, onlar onun yolunu keserek ayakları altında ileri geri koşuyorlardı. Mişka elinden geldiği kadar adamın yürümesine engel olmaya çalışırken Katka da umutlu bir heyecanla tıkanarak tekrarlıyordu. Bir sadaka veriniz. Çocuklar adamı iyice bıktırınca o kürkünün önünü açtı, para çantasını çıkardı ve burnunun dibine kadar götürerek solumaya başladı. Sonra parayı çıkardı ve kendisine uzanmış olan küçük ve kirli ellerden birinin içine sıkıştırdı. İki paçavra yumağı bir anda kürklü adamın yolu üzerinden kaybolup içerlik bir kapının kuytusunda buldular kendilerini. Orada birbirlerine sokularak bir süre konuşmadan sokağın iki yanını gözetlediler. Yoksul olan Mişka hain bir sevinçle "Görmedi şeytan" dedi. Kız arkadaşı arabalara doğru gitti, köşeyi döndü, karşılığını verirken sordu. Şu köklü beyefendi kaç para verdi? Mişka ilgisizce, bir grivenik dedi. Dipnotumuzu okuyorum. Grivenlik 10 kapik tutarında bir gümüş para olup bizim paramızla 10 kuruş eder. Kitabı okumaya devam ediyorum. Bununla ne kadar paramız oldu? 7 grivenlik ile 7 kapik. Oo, epey olmuş. Yakında eve gidecek miyiz? Soğuk. Mişka umursamazlıkla. Gidersin acelenle dedi. Hem sen dikkat et, öyle birdenbire sokulma. Sonra nokta bekleyen polis görür, enseledi mi derini yüzer. İşte bir duba geliyor, koş. Mişka'nın duba dediği kolsuz bir çeşit kalın sako giymiş bir kadındı. Çocuğun ne kadar terbiyesiz ve yaramaz olduğu, büyüklerine karşı ne kadar saygısız davrandığı bu sözlerinden pekala anlaşılıyordu. Mişka, sevgili hanımefendi diye mırıldandı. Kız ise Allah rızası için bir sadaka sözleriyle ona yardım ediyordu. Mişka, hay kör olası, 3 kapik verdi diye bir küfür salladı ve kapının kuytusuna atıldı. Sokakta ince kar tozları uçuşuyor, soğuk rüzgar ise gittikçe sertleşiyordu. Telgraf direkleri boğuk boğuk inliyor, geçip giden kızakların altındaki kar gürültülü gürültülü gıcırdıyordu. Sokağın uzağında bir yerde genç ve çıngıraklı bir kadın kahkahası duyuldu. Katka arkadaşına daha çok sokularak sordu. Anfisa teyze bugün de sarhoş olur mu dersin? Mişka büyük bir adam edasıyla, niçin olmasın tabii olur dedi. Rüzgar damların üzerindeki karları kaldırarak yavaşça bir Noel aryasını ıslıkla çalmaya başladı. Bir yerde bir kapı mandalının gürültüyle açıldığı duyuldu. Sonra cam bir kapının şıngırtıları işitildi. Çıngıraklı bir ses haykırdı. Arabacı! Katka, eve gidelim teklifinde bulundu. Mişka öfkeyle çıkıştı. Ama sen de yakınmaya mı başladın? Evde ne var sanki? Katka kısaca sıcak diye açıkladı. Arkadaşı alay ederek sıcak diye onu taklit etti. Evde hepsi toplanınca seni hora tepmeye zorlayacaklar. İyi mi sanki? Sonra sana vodkayı dayadılar mı yine kusmaya başlarsın. Sen hala eve gidelim deyip dur. Mişka değerini takdir eden ve kendi görüşünün doğruluğunu kesin olarak bilen bir insan edasıyla hindi gibi kabardı. Katka titreyerek esnedi ve kapının bir köşesine çömeldi. Sen sus bakalım. Soğuk, biraz dişini sık. Bir şey değil. Biz kardeş iyice ısınacağız. Ben işimi bilirim. Kardeş ben isterim ki... Mişka arkadaşını meraklandırıp ilgisini çekmek için sustu. Ama kız gittikçe daha çok büzülerek hiçbir ilgi göstermedi. O zaman Mişka biraz telaşlı ona hatırlattı. Bak karışmam, uyuma. Sonra donarsın Katuşka. Katuşka dişleri birbirine çarparak karşılık verdi. Hayır, bir şeyim yok. Yanında Mişka bulunmasaydı belki de kız donacaktı. Ama bu deneyimli çapkın kızın bu alışılmış Noel davranışını yapmasına her çareye başvurarak kesinlikle engel olmaya karar vermişti. Kalk bakalım, böyle fena olursun. Ayakta durursan daha büyük olursun. Soğuk sana daha güç etki yapar. Soğuk büyükle başa çıkamaz. Baksana beygirlere, onlar hiçbir zaman üşümez. İnsanlar beygirden daha küçüktürler, onun için üşürler. Kalk bakalım, paramızı rubleye tamamlar tamamlamaz basar gideriz. Katka vücudunda hafif titremelerle ayağa kalktı. Yavaşça, müthiş, soğuk dedi. Gerçekten de soğuk gittikçe artıyordu. Kar bulutçukları yavaş yavaş kasırgamsı koyu bir duman halini alıyor. Sokak boyunca şurada beyaz sütunlar biçiminde, orada üzerlerine pırlanta serpiştirilmiş pahalı bir kumaşın uzun şeritleri halinde daireler çiziyordu. Bu şeritlerin sokak fenerleri üzerinde kıvrılıp büküldüklerini ya da parlak aydınlanmış mağazaca mekanları boyunca uçuştuklarını seyretmek çok hoştu. O zaman bunlar keskin pırıltılarıyla gözleri yakan soğuk ve renk renk birçok kıvılcımlar halinde tutuşuyordu. Gerçi bütün bunlar güzeldi ama benim iki kahramanımı zerre kadar ilgilendirmiyordu. Mişka bulunduğu kovuktan burnunu çıkararak bak bak diye bağırdı. Koca bir kafile geliyor, uyuma. Katka sokağa fırlayarak titrek ve kesik bir sesle yalvarmaya başladı. Merhametli efendilerim, Mişka, bir sadaka, kaç, Katuşka kaç diye haykırdı. Birdenbire yaya kaldırımı üzerinde peyda olan uzun boylu bir polisin bağırdığı duyuldu. Ah size gidi, ben sizi. Ama artık onlar ortada yoktu. Çocuklar iki büyük paçavra yumağı halinde polisten çabucak uzaklaştılar ve kayboldular. Polis kendi kendine şeytan yavruları kaçtılar diye söylendi ve babacan bir tavırla gülümsedi. Şeytan yavruları ise kaçıyor ve kahkaha ile gülüyorlardı. Sarındığı paçavraların eteğine ayakları takılan Katya haykırarak düşüyordu. Allah'ım yine! Sonra yerden kalkıyor, arkasına korkuyla bakarak gülüyordu. Acaba bize yetişir mi? Mişka ellerini böğrüne dayamış olduğu halde kahkaha ile gülüyor ve zaman zaman gelene geçene çarparak küfürler işitiyordu. Yeter artık, hay Allah belasını versin. Nasıl da perende atıyor, hay sersem hay, küt, hey Allah'ım, bir daha küt, amma da gülünç ha. Katka'nın ikide birde yere yuvarlanması Mişka'yı yumuşatmış ve yüreğinde iyicil duyguları uyandırmıştı. Biraz yavaş ol canım, şimdi artık yetişemez. O fena bir adam değil, iyi bir adam. Öbürü o zaman düdük çalmıştı. Ben kaçayım derken devriyeye toslamıştım da alnımı herifin meçine vurmuştum. Hatırlıyorum, alnında kocaman bir şiş peyda olmuştu. Katka yeniden kesik kesik gülmeye başladı. Mişka ciddi ciddi. Yeter artık, bak dinle. Çocuklar ciddi ve düşünceli insanların ağırbaşlı yürüyüşüyle yan yana yürüyorlardı. Biraz önce ben sana yalan söylemiştim. Deminki beyefendi bana 2 grivenlik vermişti. Demin de seni aldatmıştım. Artık eve gidelim demeyesin diye. Bugün çok karlı bir gün oldu. Ne kadar para topladık biliyor musun? 1 ruble 5 kopik. Katuşka, ya diye fısıldadı. Tam bir çift kundura satın alabilecek kadar galiba. Şöyle elden düşme. Kundura mı? Amma da yaptın ha. Kundurayı ben sana çalacağım. Sen biraz bekle. Ben çoktandır bir çift kunduraya göz koydum. Onları aşırı vereceğim. Bana bak, haydi şimdi biz seninle bir birahaneye gidelim, anlıyor musun? Teyze yine farkına varır. Ondan sonra da sopa. O zamanki gibi. Katka bu sözleri düşünceli düşünceli söylemişti. Ama sesinin tonunda sıcağın yakınlığını hisseden bir ahenk seziliyordu. Sopa mı? Yok canım. Kimsenin bizi tanımayacağı bir ahaneyi seçeriz. Katka umutla fısıldadı. Öyle mi? Hepsinden önce 1/2 funt sucuk alırız. 8 kapik eder. Ondan sonra 1 funt beyaz ekmek 5 kapik. İkisi birlikte 13 kapik eder. Daha sonra 3'er kapiklik birer peynirli börek alırız. Bu da 6 kapik eder. Demek bunların hepsi 19 kapiyi bulur. Tabii 2 bardak çaya da 6 kapik veririz. 25 kapik tutar. Yani rublenin 1/4. Geriye de... Mişka sustu ve durakladı. Katuşka ciddi ve soru dolu gözlerle onun yüzüne baktı. Sonra ürkek bir tavırla. Fazla kaçmaz mı dedi. Sus, dur, hiç de fena değil. Hatta az bile. Daha 8 kapik yeriz, 33 olur. Nereye istersen harca, yortu bu. Geriye de 25 kapik harcarsak geriye 80 kapik kalır. 33 kapik harcarsak 7 grivenlikle birkaç kapik kalır. Az mı? Bu kadarı melunca diye yetişmez mi? Yaşadık, biraz çabuk yürü. El ele vererek sokak boyunca zıplaya zıplaya yürüdüler. Kar tam karşılarından vuruyor ve görmelerine engel oluyordu. Bazen kar bulutu onları baştan aşağı örtüyor ve bu 2 küçük vücudu saydam bir tülle sarıyordu. Küçükler sıcağı ve yiyeceğe kavuşmak çabasıyla bu tülü çabucak parçalıyorlardı. Hızlı yürümekten tıkanan Katka soluk soluğa, biliyor musun dedi, sen nasıl istersen öyle yap. Eğer o farkına varacak olursa ben bütün bunları senin yaptığını söylerim. Sen nasıl istersen. Sen kaçarsın, işte bu kadar. Bana gelince o beni her zaman enseliyor. Senden çok beni dövüyor. O beni sevmiyor. Bak söylerim. Yaşadık, söyle. Döver geçer, bir şey değil, söyle. Mişka baştan başa kabadayılık ruhuyla dopdolu bir halde başını geriye atmış, ıslık çalarak yürüyordu. Yüzü zayıf, çocuksu olmayan gözleri hileci, kuru, burnu sivri ve biraz kamburcaydı. İşte bir ahane, iki tane. Acaba hangisine girsek? Haydi küçüğüne girelim ama bundan önce bakkala uğrayalım, haydi. Kararlaştırdıkları şeyleri bakkal dükkanından aldıktan sonra daha küçük olan bir ahaneye girdiler. Birahane buhar, duman ve insanı sersem eden ekşi bir kokuyla doluydu. Koyu ve dumanlı bir sis içinde masaların başında arabacılar, serseriler, askerler oturuyor, kirpas içindeki garsonlar masaların arasında mekik dokuyorlardı. Ve bütün bu kalabalık şarkı söylüyor, küfrediyordu. Köşedeki boş masa Mişka'nın dikkatinden kaçmadı. Çevik bir davranışla masaya geçti ve çarçabuk soyunarak büfeye yollandı. Katkada ürkek ürkek etrafına bakınarak soyunmaya koyuldu. Mişka yumruğuyla hafifçe büfeye vurarak büfeciye, "Amca," dedi, "lütfen iki çay verir misin?" "Çay mı istiyorsun? Buyur kendin al. Sonra kaynar su almaya git. Ama dikkat et, bir şey kırma. Sonra karışma." Mişka sıcak su almaya gitmişti bile. 2 dakika sonra Mişka arkadaşıyla birlikte masanın başında ciddi ciddi oturuyor ve sırtı sandalyenin arkalığına dayamış olduğu halde o gün iyi para kazanmış bir yük arabacısının kurumlu haliyle kendisine bir sigara sarıyordu. Katka ona onun böyle genel yerlerde kendini idare ediş biçimine saygıyla bakıyordu. Kız bir ahalinin insanı sağır eden güçlü havasına bir türlü alışamıyor ve her ikisini de enselerinden yakalayıp buradan fırlatıp atmalarını ya da daha kötü bir şeyin olmasını bekliyordu. Ama bu gizli korkularını Mişka'nın yanında söylemek istemiyor, küçücük elleriyle başındaki keçileşmiş saçları düzeltiyor, çevresine korkusuzca ve ilgisizce bakmaya çalışıyordu. Bu çaba onun kirli yanaklarını pembeleştiriyor, mavi gözleri kırpışıp duruyordu. Mişka, sarhoşluk ve hırsızlıktan hapishaneye giren ve 3 ay yatıp çıkmasına rağmen kelle felli bir adam olan kapıcı Signe'in sözlerini ve davranışlarını taklide çalışarak ciddi bir eda ile Katka'ya ders veriyordu. "Mesela diyelim ki sen dileniyorsun. Sen nasıl dileniyorsun? Doğrusunu söylemek gerekiyorsa 5 para etmez. Bana bir sadaka verin. Yani iş mi bu? Sen heriflerin, yani gelip geçenlerin ayaklarına atıl. Öyle atıl ki herif şimdi bir yerine basıp düşeceğim diye korksun." Katka uysal uysal, "Bundan sonra öyle yaparım," dedi. Arkadaşı büyük bir adam gibi başını salladı. "İşte böyle, dediğim gibi yapmalı. Bir şey daha söyleyeyim. Sonra mesela Anfisa teyzeye gelince. Anfisa kimdir? Her şeyden önce bir sarhoş. Sonra da..." Mişka, Anfisa teyzenin sonra kim olduğunu açıkça anlattı. Katka, arkadaşının tanımlamasına katılarak onu doğrular anlamda başını salladı. "Sen mesela onun sözlerini tutmuyorsun. Bunu böyle yapmamalı. Sen ona, teyzeciğim sözlerini tutacağım dersin, yani iyice gözünü boya onun. Sonra da ne istersen yap, böyle işte." Mişka sustu, sonra da sözünü bitirirken Signe'in her zaman yaptığı gibi karnını kaşıdı. Açabileceği yeni bir konu kalmamıştı. Bunun üzerine başını sallayarak, "Haydi artık yiyelim," dedi. Çoktandır aç gözlerle ekmeğe ve sucuğa bakmakta olan Katka bu teklife razı oldu. "Haydi." İkisi böylece akşam yemeklerini bir ahanenin isli lambalarla fena aydınlatılmış rutubetli ve pis kokulu sisleri içinde edepsizce küfürler ve şarkılar arasında yemeğe koyuldular. İkisi de yemeklerini gerçek mideseverler gibi dinlene dinlene keyifle yediler. Katka görgü kurallarını unutarak avurtlarını şişiren ve gözlerinin fal taşı gibi açılmasına sebep olan büyük lokmaları aç gözlülükle ısırdığı zaman ağırbaşlı Mişka alaycı bir eda ile "Amma da yutuyorsun ha," diyordu. Bu sözler kızı utandırmasına rağmen yine de bu tadına doyum olmayan yiyeceği boğulurcasına bir an önce çiğneyip yutmaya çalışıyordu. İşte hepsi bu kadar. Şimdi ben rahat rahat bunların Noel gecelerini geçirmelerine izin verebilirim. Bunlar bana inanınız artık donmazlar. Onlar kendi yerlerini buldular. Onları ne diye dondurayım? kanımca daha sade ve daha doğal bir biçimde yok olmak olanakları bulunan çocukları dondurmak çok çirkin bir davranıştır. 1894